Ayrım 8, Galatı Meşhur, Doğru Bildiğiniz Yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 77. CHP'nin etkilendiği sağcı. Vergilius, M.Ö. 70, M.Ö. 19, Roma İmparatorluğu'nun ünlü şairidir. Destan olarak kabul edilen Aeneis'in yazarıdır. Dante'nin 1265-1321, dünya edebiyat tarihinin en büyük eserlerinden kabul edilen, ahirete yapılan yolculuğu anlattığı 3 ciltlik ilahi komedya kitabındaki ana karakterlerden biri Vergilius'tur. Dante'nin cehenneminde gezinirken Vergilius, yaşamı soylu amaçlardan yoksun insanlarla ilgili şöyle der: "Non ragionam di lor ma guarda e passa." Yani onların üzerinde durmaya değmez, bir bak geç. Ne yazık ki CHP üzerinde durmaya değmez kişileri hep dikkate alıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu en çok etkilendiği yazarları açıkladı. Mensuplarının yazdığı kitaplara göre yerli ve yabancı istihbarat servisleriyle yakın ilişkili aşırı sağcı Milli Mücadele Birliği örgütünün Ankara Sancağı Başkanlığından gelip Türkeş'e, Özal'a, Mesut Yılmaz'a ve Tansu Çiller'e kadar hızlı dönüşler yapan Taha Akyol. Dipnot: Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın Kıbrıs'a kaçacağı haberini ikinci liderimizin Yavuz Aslan Argun, beni gönderdiği kişiye ulaştırdım. O kişi de hemen MİT Başkanı Albay'a haber verdi. MİT yöneticilerinden biri vefat etmişti. Gazetemizin sahibi cenaze alanında ön saftaymış. MİT'le organik bağı var mıydı bilmiyorum. Milli Mücadele Birliği hakkında, gizli servislerle ilişkisi hakkında benzeri bilgiler vererek öz eleştiri yapan İrfan Küçükköy'ün, Bir Uyanışın Anatomisi ve gazeteci Hüseyin Özalp'in Derin Dinciler kitabını okumanızı tavsiye ederim. Hani Vergilius'un "Non ragionam di lor ma guarda e passa" dediklerinden, demek Akyol'u CHP lideri önemsiyordu. CHP'nin rotasını Taha Akyol belirliyorsa burada büyük ideolojik sorun var demektir. Çünkü Akyol CHP'nin siyasal rotasını çizerken açıkça sol düşmanlığı yapıyor. Neymiş efendim, solun halkta karşılığı yokmuş. İsmet İnönü ortanın solu diyerek iktidar olmadı mı? Bülent Ecevit partisinin adına demokratik sol ekleyerek iktidar olmadı mı? Ayrıca kimse sabah akşam kalkıp sol sol demiyor. Ama solun değerlerini savunmak gerekmiyor mu? Sol eşitlik, özgürlük, kardeşliktir. Aydınlanmanın eseridir, ilericiliktir. 21. yüzyıl Türkiye'sinde hala bu kavramları tartışmak abestir. Taha Akyollar bilerek gerçeği eğip bükerek kaba kasaba siyaseti yapıyor. Bu tuzağa düşen CHP döne döne başı dönmüş benzeri köşe yazarlarını önemseyerek parti kimliğini, kişiliğini kaybetme noktasına geliyor. Sormayalım mı, Mustafa Kemal ve arkadaşları bu aydınlanma çizgisinden ayrı düşünülebilir mi? Taha Akyol'a göre CHP'de sorun akademik ve entelektüel lojistik eksikliğiymiş. Tüm birikimiyle de ekliyor: CHP batılı anlamda sosyal demokrat parti haline gelmelidir. Bayılıyorum bu cahilliğe. Hangi batılı sosyal demokrat parti? Almanya mı, Yunanistan mı, İspanya mı, Fransa mı, İngiltere mi? Schröder, Papandreou, Zapatero, Blair mi, hangisi? Neoliberalizme yenik düşen o partiler yerlerde sürünüyor. Liderleri arkalarına bakmadan kaçtı. Türkiye'deki asıl ayrışma budur. Neoliberalizme boyun eğip eğmemektir. Halkçı parti olup olmamaktır. Çiller'in, Yılmaz'ın akıl hocası Taha Akyol'un başı keldir ve elinde tarakla dolaşıyor. Kılıçdaroğlu'nun siyasal rol modeli budur. Bu pek bilgiçleri tanıyoruz. Sınıf atlamalarını, zenginleşmelerini bu düzen sağladı. Aman değişmesin diye çırpınıyorlar. İstiyorlar ki kumar ekonomisi rantçıları, yani bankalar, finans kurumları hep kazansın. İstiyorlar ki ülkeler varını yoğunu satsın, dolara, euroya tapsın. İstiyorlar ki tüketim çılgınlığı, kültürel yozlaşma devam etsin. İstiyorlar ki sosyal devlet hiç telaffuz edilmesin. Evet, istiyorlar ki aydınlanma düşmanı ortaçağ sürsün, insan bir meta haline gelsin, tüm insani değerler parayla alınıp satılsın. Evet, istiyorlar ki yurtsever ittifaklar olmasın. Birlikte yaşamanın, mücadele etmenin önündeki en büyük engel olan ve demokrasiyi değersizleştiren, yurttaşlığı yok eden aşiretleşme, bir topluluğa bağlanma kutsanması sürsün. Cumhuriyetin ve Halkın Partisi CHP bu çevrelerin oyununa nasıl geliyor anlamak zor. Doğan Avcıoğlu, Uğur Mumcu'nun deyimiyle tek kişilik üniversiteydi. Yunus Nadi ödülünü alan 800 sayfalık dev eseri Türkiye'nin Düzeni adlı kitabında şöyle yazdı. Dipnot: Türkiye'nin Düzeni, Kırmızı Kedi Yayın Evi 2015. Tam bir demokrasi ve en geniş özgürlükler peşindeki devrimcinin daima özgürlükten yana olacağı açıktır. Esasen davanın özü politik biçim tartışmasını çok aşmaktadır. Davanın özü ortaçağ kalıntılarının hala ayakta kalmasını sağlayan, politik ve ekonomik bağımsızlığımızı dış güçlere ipotek eden tam bir demokrasinin kurulmasını ve hızlı kalkınma yoluyla çağdaş uygarlığa ulaşılmasını engelleyen tutucu güçler koalisyonu egemenliğinin tasfiyesidir. Yaşasalardı Doğan Avcıoğlu ve Uğur Mumcu bugünkü CHP yönetimini ağır eleştirirlerdi. Politik mertlikten hoşlanmıyoruz ama gerçek bu. Yeni CHP'de Avcıoğlu'nun, Mumcu'nun yerine Taha Akyollar alırdı. Yobaz iktidarın hırsızlığı ortaya çıkmış, saraydaki şatafatları dillere düşmüş, ülkede ne adalet kalmış ne de güvenlik, savaş burnumuzun dibine gelmiş, döviz almış başını gitmiş, iç ve dış borç almış başını yürümüş, ülke yorgun, bıkkın hale gelmiş. Ruhların karartılmış olduğu böylesine bir dönemde umut olması gereken ana muhalefet partisi CHP oy kaybediyor. Bu acıklı somut durumu köşe güzelleri ve ekran bilgiçleri alkışlıyor. Ne diyor bu dönekli boş takımı? CHP çok doğru bir yola girdi. CHP çok harika bir parti oldu. Özellikle son 30 yıldır bu hiç değişmedi. CHP ne zaman bağımsızlıkçı, halktan, adaletten yana siyaset yapsa yerin dibine sokulur. CHP ne zaman küresel güçlerin çıkarına politika yapsa, bu köhnemiş düzeni savunsa bu çevrelerin medyası tarafından alkışlanır. Bu aynı Kurtuluş Savaşı döneminde Mustafa Kemal'e karşı çıkan İstanbul basınının tavrıdır. Bunların ekranına bakarsanız, bunların gazetelerini okursanız CHP çok başarılı. Emin olun bunlar hep CHP'yi piyasa partisi yapma uğraşıdır. Dipnot: Malezya'da gazeteleri protesto eden eylemcilerin sloganı "Satın almayanı aldatmazlardı." Türkiye'de de böyle bir eylem şart. Avrupa'da vahşi kapitalizme boyun eğen sosyal demokrat partilerin ve liderlerin başına gelenleri biliyorsunuz. Silindiler. Orta Doğu'dan da bir örnek vermeliyim ki CHP'ye neler yapılmak istendiği net görülsün. CHP'nin kardeşi. Yeni CHP gibi hata yapıp kendini piyasa rüzgarına kaptıran bir halkçı partinin sonu bakın ne oldu. Türkiye'deki partinin adı Adalet ve Kalkınma Partisi. Mısır'daki Müslüman kardeşlerin partisinin adı Hürriyet ve Adalet Partisi. Fas'taki İslamcı Parti'nin adı Adalet ve Kalkınma Partisi, Tunus vesaire ülkelerde aynı isim ve aynı kökten gelen partiler var. Bunlar devletin ve siyasetin İslamlaştırılmasından yana, demokrasiyi aldatma amacıyla dillerinden düşürmeyen, ulusalcılığa karşı, dışa bağımlı, Büyük Orta Doğu Projesi'nin ılımlı İslam partileri. Tarihi sona yaklaştılar, bittiler, bitiyorlar. Diğer yanda bu coğrafyada CHP gibi aynı bağımsızlıkçı kökten gelen partiler de var. Fas'ı sömürge olmaktan çıkaran İstiklal Partisi, Tunus'un efsanevi lideri Habib Bourguiba'nın bağımsızlıkçı Anayasa Partisi, Mısır'ın Vaft yani Heyet Partisi. CHP'yi Mısır'daki Vaft Partisi üzerinden anlatmak istiyorum. Çünkü Mısır ile Türkiye tarihinin siyasi, ekonomik ve kültürel benzerliği çok. Şöyle, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Mısır'daki ıslahatları Osmanlı'yı etkiledi. Her iki yerdeki bu reformlar 19. yüzyılın ikinci yarısında ülke başındaki Hıdiv İsmail ve 2. Abdülhamit yöneticilerin dinsel ağırlıklı uygulamalarıyla kesintiye uğradı. Ve iki ülke kapitülasyonlara, borçlanmaya ve savaşa yenik düştü. Önce Kahire, sonra İstanbul İngiliz işgaline uğradı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiliz egemenliğini sona erdirmek ve Mısır'ı tam bağımsızlığına kavuşturmak amacıyla Saad Zaghlul Paşa liderliğinde 1919'da Modernist Ulusalcı Parti Vafd heyet kuruldu. Bayrağı laikliğin sembolüydü. Haç ile Hilal'i birbirine bağlı gösteriyordu. Vafd yarım yüzyıllık mücadelesi sonucu burjuva monarşist bir anayasal demokrasi hedefledi. Yıl 1923'tü. Tam olmasa da seküler bir anayasaydı bu. Ve 1924 ile 1936 seçimlerini ezici bir üstünlükle kazandı. İngilizler bundan memnun olmadı. Mısır'ın bağımsızlığını istemedi. Söz konusu olan Süveyş kanalıydı. Ellerinden çıkmasına izin veremezlerdi. İngilizler diktatör Sıddık Paşa ile ittifak yaparak darbe yaptı. Gücünü Vehhabi Selefilik ve Müslüman Kardeşler örgütünden aldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan seçimi yine sömürge karşıtı Vafd kazandı ve bağımsızlığın önündeki en büyük engel İngiliz-Mısır Anlaşması'nı yırtıp attı. Süveyş'in boyunduruğu bitince ne oldu dersiniz? Müslüman Kardeşler terör eylemlerine başladı ve ardından Vafd bir daha yıkıldı. 1952'de iktidara Arap milliyetçisi Özgür Subaylar geldi. 2 yıl sonra yönetimi Cemal Abdül Nasır ele geçirdi. Tepeden inmeci bu yönetim halkla buluşamadı. Politik hareketlerin olmaması, siyasal boşluğu İslamcı hareketlerin doldurmasına yol açtı. 1967 savaşını İsrail'e kaybetmeleri sonucu Enver Sedat tamamen sağa döndü. Müslüman Kardeşlerle anlaşmaya gitti. Bunun mimarı ABD'ydi. Devlet ve siyaset İslamileştirilerek 1980'li yıllarda neoliberalizme ve ABD'ye boyun eğdirildi. Hüsnü Mübarek aynı yoldan gitti. 3 alanı siyasal İslamcılara bıraktı. Eğitim, adalet ve medya. Dipnot: ne tesadüf, Fethullah Gülen cemaati de Türkiye'de buralara hakimdi. Akıl hocaları hep aynı. Ulusalcı diye Mısır ordusu küçültüldü, 500 bin ve polis mevcudu 1 milyon 200 bin çok büyütüldü. Hüsnü Mübarek küresel kapitalizme hız verdi. Destekçisi Müslüman Kardeşler, özel mülkiyet İslam'da kutsaldır dedi. Tarım reformu talep eden köylülere, sendika isteyen işçilere şeytan dediler. Baş düşman solculardı. Mısır'daki paralel yapı Müslüman Kardeşler en büyük desteği Mısır burjuvazisinden aldı. Bunların Mısır'daki adı yenilikçi girişimcilerdi. Vafd 40 yıl sonra 1983'te yeniden siyaset sahnesine çıktı. Başında yeni sıfatı vardı, yeni Vafd. Yeni Vafd'da demokratik laik ulus devleti savunuyordu. İnsan haklarının tavizsiz savunucusuydu. Eğitim diyordu, işsizlik diyordu, konut sorunu diyordu, sağlık diyordu. Peki bunu hangi ekonomik sistemle yapacaktı? 1980'lerden sonra dünyayı kasıp kavuran neoliberalizmle. Bakınız, neoliberalizm deyip geçmemek lazım. Siyaset yapmanın argümanlarını bile değiştirdi. Neoliberalizm parayı siyasetin anahtarı haline getirdi. Siyaset herhangi bir mal, meta gibi ambalajlanıp pazarlanır oldu. Öyle ya, sıradan sade vatandaşın demokratik muhakemesine güvenilemezdi. Tepeden yönlendirilmeliydi. Başka alternatif yok sözünün kabul görmesi sağlandı. Bu genel inançsızlık sonucu insanların siyasete ilgisi kayboldu. Seçim sandıklarına bile gitmemeye başladı. Sonuçta neoliberal hegemonya demokrasiyi değersizleştirdi. Siyaset salt masa başı stratejisi haline dönüşüp halktan kopunca liberallerin elinde kalan laik yeni Vafd ne yaptı dersiniz? Ilımlı İslamcılarla ittifak kurdu. Müslüman Kardeşler hükümetini desteklediler. Müslüman oyları alabilmek için Yahudi düşmanlığına kadar savruldular. Futbolcu, şarkıcı gibi popüler tanınmış isimleri aday göstererek oy alma hesabı yaptılar. Bu arada tüzük ve genel başkan değişiklikleri nedeniyle hep parti içi kavgalarla didinip durdular. Ülke yangın yerine döndü ama yeni Vafd bürokratik yapısını kırıp harekete geçemedi. Sonra yeni Vafd da bölündü. Şimdi bu yazdıklarımdan CHP açısından çıkarılacak ders yok mu? Çok var. Niye ders almıyorlar? Soru aslında yanıttır. Göz göre göre Cumhuriyet'in kurucusu CHP'yi kimlik siyasetine kurban ediyorlar. Yazmasam olmaz. CHP'nin dersi mi? CHP'de kimlik politikasına boyun eğiş Dersim'le başladı. Bunu partiye yutturan da Erdoğan oldu. Dersim aşağıya, Dersim yukarıya. Her Dersim dendiğinde arkasından Atatürk Cumhuriyeti'ne söylenmedik hakaret kalmadı. Büyük tarihçi Eric Hobsbawm şöyle diyordu. Eskiden tarih mesleğinin, örneğin nükleer fiziğin aksine en azından zarar vermeyeceğini düşünürdüm. Şimdi zarar verebileceğini biliyorum. İran'ın kimyasal gübreyi patlayıcıya dönüştürmeyi öğrendiği atölyeler gibi tarihte bomba fabrikasına dönüştürülebilir. Tarih etnik ideolojiler için bomba yapımında kullanılan gübre oldu. Tarih siyasal ideolojik istismara açıldı. Tarih olguya kanıta bakmadan uydurmaya alet edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, CHP adına Dersim katliamından özür diliyorum dedi. Peki kurucu parti CHP, Diyarbakır Liceli Sezgin Tanrıkulu'nu milletvekili ve genel başkan yardımcısı yapmadı mı? Kurucu parti CHP Tunceli Nazım İyeli Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlık koltuğuna oturtmadı mı? Hangi özürden bahsediliyor? Dersim gibi etnik konuların ısıtılıp gündeme getirilmesinin nedeni neoliberalizmin ortaya çıkardığı kimlik politikasına mahkum olmaktır. Kimlik siyasetçiliğine esir düşülmüştür. Demokrasi, özgürlük, aydınlanma etnik dinsel kimliğe indirgenmiştir. Evet, bu projenin patenti neoliberalizme, ABD'ye aittir. Amaçları toplumsal mücadeleyi bölmektir. CHP'nin kamburu kimi solcu liberaller, neoliberalizmin dünyaya ihraç ettiği yeni sağcılığın, yeni muhafazakarlığın kuyrukçuluğunu yapmaktadır. Değerlendiremiyorlar mı ABD bu projesiyle kendine karşı gelecek tüm muhalif hareketleri bölerek darmadağın etti? Bilmiyorlar mı oyun sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında oynanıyor? Dün sömürgeci batıya karşı mücadele veren Asyalılar, Afrikalılar, Latin Amerikalılar bugün etnik sebeplerle birbirinin boğazına sarılıyor. Mevcut sömürü düzenine karşı bir cümle edemeyen kimlikçi siyasetçiler kendilerini halka solcu diye yutturuyor. Yiyen çok. Rüzgara göre siyaset yapmak kolaydır. Koltuk altlarınız rüzgarla dolunca uçuverirsiniz. Dilinizden popülist söylemleri düşürmezsiniz. Açılımcılardan, ABD, AB'cilerden onaylanıp takdir görmenizdir hedefiniz. Çünkü rüzgar oradan esiyordur. Oysa önemli ve zor olan rüzgara karşı durmaktır, gerçekleri haykırmaktır. Demek özür diliyorsunuz öyle mi? Peki ne yaptı CHP bakalım. Osmanlı Devleti Anadolu sözcüğünü bugünkü Anadolu'nun orta ve batı bölgeleri için kullandı. Doğu Anadolu'ya Erzurum yaylası dedi. Güneydoğu Anadolu ise Cezire-i Ulya yani yukarı cezireydi. Buraya Diyarbakır yaylası dediği de oldu. Kurtuluş Savaşı ile birlikte ülke bütünlüğünü vurgulamak için 10 Temmuz 1919'da Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. Yani Doğu bölgeleri de Anadolu kapsamına alındı. Ardından 11 Eylül 1919'da kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile birlikte Misak-ı Milli sınırı Musul'a kadar uzandı. Cumhuriyet Türkiye'sinin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri Vilayat-ı Şarkiye diye tanımlanan ulaşılması zor bu bölgeleri devletle bütünleştirmekti. Buralar Osmanlı döneminde görece özerk sayılabilecek bir konumdaydı. Osmanlı'nın buralardan beklentisi oldukça sınırlıydı. Bu coğrafya sükûn içinde kaldığı sürece hiç mesele yoktu. Bölgede devlet yoktu. Cumhuriyet bölgenin beşeri yapısının Türkiye'nin diğer bölgelerinden farklı olmasını istemiyordu. Dersimliği eşit yurttaş yapmak istiyordu. Bu nedenle yol yapmak, elektrik götürmek, okul açmak ve mülkiyet üretim ilişkisini kökten değiştirmek istiyordu. 1930'larda Doğu ve Güneydoğu Avrupa'da gerçekleştirilen toprak reformlarını incelemesi için tarihçi Profesör Doktor Ömer Lütfi Barkan görevlendirildi. Ayrıca Maliye Müfettişi Hamdi Bey ile Elazığ Valisi Ali Cemal Bey'in raporlarına bakılarak Şark İslahat Planı hazırlandı. Ardından Abdülhalik Renda, Cemil Uybadin, İbrahim Tali Öngören, Fevzi Çakmak, Avni Doğan, Halis Paşa'ya raporlar yazdırıldı. Toplumsal mühendislik bağlamında büyük önem taşıyan bu raporları hazırlayanlardan biri de Tunceli Milletvekili Necmettin Sahir Sılan'dı. Toplam 9 rapor yazdı. Sılan'ın raporunda Nazımiye Azgılar Köyü'nden Hasan Arslan şöyle diyordu. Biz aç ve çıplağız. Millet bu sene ot yedi, hepsi hasta yatıyor. Rapora göre Hozat Zımbık Köyü'nden cennet kadın açlık yüzünden belindeki kuşakla kendini ceviz ağacına asmıştı. Bugün romantik sözlerle idealleştirilen Dersim'de halk açtı. Darı ekmeği, ayran çorbası ya da çökelek bulan şanslıydı. Ceviz içi, dut kurusu ve pestille karnını doyuruyordu. Bulguru ancak zenginler yiyordu. Halkın toprağı hayvanı yoktu, elektrik yoktu, içme suyu yoktu. Köyler ve kasabalar bakımsızdı, sağlık koşulları elverişsizdi. Doktor yoktu, salgın hastalık toplu ölümlere neden oluyordu. Bir tek seyyar doktor gezici sağlık otomobiliyle hastalara yetişmeye çalışıyordu. İnsanlar nüfus kütüğüne bile kayıt ettirilmemişti. Kız kaçırma olaylarında büyük artış vardı. Genç kızlar arasında intihar yaygındı. Okul yok gibiydi, okur yazar oranı %2.8'di. Çocuklar 12 yaşına kadar çıplak dolaşıyordu. Ulaşım olanakları yetersizdi. Nakit işlere at, katır ve eşeklerle temin ediliyordu. İnsanlar toprak damlarda yaşıyordu. Kilim, yorgan ve temiz bir yatak sadece varlıklı evlerde vardı. Bayındırlık hizmetleri yapılamıyordu. Kadastro yapılmamıştı, toprakların tapusu yoktu. Orman yönünden zengindi ama ne orman idaresi vardı ne de işletiliyordu. Eşkıyalık, kaçakçılık geçim kaynağıydı. Adalet yoktu, binlerce kişi firardaydı. Bölge sürgün yeri olarak biliniyor ve bürokrasi en kötü memurlarını buraya gönderiyordu. Yoksul halk Hazreti Muhammed soyundan geldiğine inandı, aşiret reisini devletten daha güçlü görüyordu. Gönüllü kölelik yapıyordu. Dersim'in aydınlanması zorunluydu. Üstelik geç bile kalınmıştı. Osmanlı döneminde yörenin dünyaya açılması için bir Amerikan sermaye grubunun gündeme getirdiği Chester projesi hayata geçirilmek istenmiş ancak sermaye yetersizliği nedeniyle vazgeçilmişti. Cumhuriyet kararlıydı fakat bu hiç kolay olmadı. Bunu kavramak için o dönemde başkent Ankara'da olanları bilmek gerekiyor. 8. ayrımın sonu. Sayfa 86.